Ayrım 65.
Ancak eğer bir sanık ortağının itiraf etmeyeceğine güvenir de kendisi itiraf ederse durumdan çok daha iyi olarak çıkacak, yani serbest bırakılacaktır. Bu koşullar altında gerçek tutukluların ne yapacağını bilemeyiz. Bu sorunla ilgili araştırmalarda dramın büyük bölümü ortadan kaldırılmıştır. Fakat oyun temelde benzerdir. Denekler özgürlüklerini kazanmak için oynamak yerine puan ya da para için oynarlar. Çiftler halinde oynarlar fakat konuşmalarına izin verilmez. Her oyuncunun iki stratejiden birini seçme hakkı vardır ve her oyuncunun kazancı hem kendisinin ve hem de ortağının ne yaptığına bağlıdır. Kazançlarının tam örüntüsü değişik biçimler alır. İyi bilinen bir örüntü şekil 14.4'te görülmektedir. Eğer A ve B her ikisi de X'i seçerlerse her biri 10 puan kazanır. A, X'i ve B, Y'yi seçerse ilki 15 puan kaybederken ikincisi 15 puan kazanır. Her ikisi de Y'yi seçerlerse her ikisi de 5'er puan kaybederler. Diğer bir deyişle, İşbirliği yaparak yani X'i seçerek her ikisi de kazanabilirler ya da yarışmayı seçerek yani birisi ya da her ikisi birden Y'yi tercih ederek çok fazla kazanmaya çalışabilir fakat kaybetmeyi de göze alabilirler. Şekil 14.4. Alışılmış bir tutuklunun çıkmazı oyunu şekli. Her kare gözenekte üstteki rakam A'nın kazancını, alttaki rakam da B'nin kazancını göstermektedir. Her iki üyenin de kazanmasına olanak sağladığı için X işbirliğine dayalı bir seçenektir. Y ise yalnızca onu seçen üyeye kazanma şansı sağladığı ama her iki üyede kaybedebileceği için yarışmacı bir seçenektir. Oyunculara olabildiğince çok puan kazanmaları gerektiği söylenir. Hemen bütün denekler için en çok puan kazanabilmenin yolunun her denemede X'i yani işbirliğini seçmek olduğu açıktır. Fakat tıpkı kanyonu taşımacılık oyununda olduğu gibi yarışmayı tercih etmeleri yönünde güçlü bir eğilim vardır. Böyle ortalama bir oyunda seçimlerden yalnızca üçte biri işbirliği seçeneğidir. Dahası oyun ilerledikçe ve oyuncular oldukça küçük puanlar kazanırlarken seçilen işbirliği seçeneklerinin sayısı azalmaktadır. Oyuncular işbirliği yaparak daha fazla kazanabileceklerini bilmelerine karşın giderek yarışmacı seçeneği daha fazla tercih eder duruma gelmektedirler. Çoğu tutuklunun çıkmaz oyununda Y'nin daha akıllı bir seçim olduğu söylenebilir. Çünkü en iyi tek oyun yarışmacı olanıdır. Şekil 14.4'te gösterilen oyunu çözümleyelim. Eğer denek A işbirliği stratejisi izlerse kazancı B'nin ne yaptığına bağlıdır. Eğer B işbirliğini seçerse A 10 puan kazanır. Eğer B yarışmacılığı seçerse A 15 puan kaybeder. A yarışmacılık yolunu tercih ederse kazancı yine B'nin ne yaptığına bağlıdır. B işbirliğini seçerse A 15 puan kazanır. B yarışmacılığa dayalı bir seçim yaparsa A 5 puan kaybeder. Böylece her iki durumda da A yarışmacı seçeneği tercih etmekle işbirliğine dayalı olanı seçmekten daha kazançlı çıkacaktır. Eğer B işbirliğini seçerse A 10 puan yerine 15 puan kazanır. B yarışmayı tercih ederse A 5 puan yerine 15 puan kaybeder. Sorun uzun deneme dizilerinden sonra her ikisi de işbirliğini seçme konusunda anlaşırlarsa A'nın çok daha kazançlı çıkacağının anlaşılmasıdır. Her ikisi de bazılarında kaybedip bazılarında kazanmak yerine bütün denemelerde kazanacaklardı. Herhangi bir tek denemede B'nin hangi seçimi yaptığına bakılmaksızın A'nın yarışmacı stratejiyi seçmekle daha kazançlı çıkacağı doğrudur. Fakat uzun bir denemeler dizisinde her ikisi için de amaç işbirliğini seçmek olmalıdır. Çünkü bu kazançlarını en üst düzeye çıkaracaktır. Ancak yine de özellikle tek denemelik bir oyunda fakat daha uzun oyunlarda bile yarışmacılık yolunu seçmek için güçlü bir baskı vardır. Çünkü belirli herhangi bir denemede bu en kazançlı seçimdir. Ancak bu insanların neden yarışmacılığı seçtiklerinin yeterli bir açıklaması değildir. Oyuncuların çoğu ortakları ile birlikte işbirliği üzerinde anlaşmalarının kendileri için daha kazançlı olacağını görebilecek kadar zekidirler. yarışmacı seçimler yapmayı sürdürmeleri olgusu gerçekten yarışmakta olduklarını işaret etmektedir. Bu durum şekil 14-5'te görülen şemaya göre oynanan bir oyunla yapılan bir çalışmada Minas ve arkadaşları 1960 açıkça gösterilmiştir. Şekil 14-5 İşbirliği yolunu seçmenin daha kazançlı olduğunu gösteren şema. Öteki kişiden daha fazla puan elde etme isteği dışında Y'yi seçmek için bir neden yoktur. X'i seçen bir oyuncu, öteki oyuncunun seçimi ne olursa olsun Y'yi seçmesi durumunda olabileceğinden daha fazla puan kazanacaktır. Ama yine de yukarıdaki şemayı kullanan oyuncular birçok yarışmacı seçim yapmaktadırlar. Minas ve arkadaşlarından 1960. Bu şema şimdiye kadar tartıştıklarımızdan farklıdır. Çünkü burada yarışmacılığı seçmek için hiçbir neden yoktur. İşbirliğini seçme her zaman daha iyidir. Çünkü her zaman daha yüksek puan kazanmayla sonuçlanacaktır. Eğer oyuncu A, X'i seçerse, oyuncu B ne yaparsa yapsın, Y'yi seçmesi durumunda kazanabileceğinden daha fazla puan elde edecektir. Eğer B de X'i seçerse, oyuncu A 4 puan kazanır. B, Y'yi seçerse, oyuncu A 1 puan kazanır. Böylece B'nin seçimine bağlı olarak, oyuncu A'ya 4 ya da 1 puan kazandırır. Tersine eğer A, Y'yi seçerse ya 4 ya da 0 puan kazanacaktır. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın her iki oyuncunun da işbirliğini seçmeleri gerekmektedir. Çünkü bu yolla daha fazla puan kazanacaklardır. Çarpıcı bulgu böyle bir düzenleme ile bile deneklerin işbirliğini seçerek her denemede sessizce 4'er puan kazanmak yerine büyük ölçüde yarışmayı tercih etmeleridir. Yarışmacı seçeneğin tek iyi tarafı bir oyuncunun her ikisinin de işbirliğini seçmeleri durumunda olabileceğinden her zaman daha az kazanacak bile olsa öteki oyuncudan daha fazla kazanma şansının bulunmasıdır. Bu çalışmalardaki deneklere neden araştırmadaki gibi davrandıkları sorulduğunda birçoğu öteki oyuncuyu yenmek istediklerini söylediler. Bu araştırmacının onlara oyunun amacının olabildiğince çok puan kazanmak olduğunu söylemiş olmasına karşın böyle olmuştur. Öyle görülüyor ki tek özendiricinin puan kazanmak olduğu bir oyun denekleri pek sarmamıştır. Araştırmacının bakış açısından denekler daha az kazanmaları ile sonuçlansa bile yarışmayı tercih etmektedirler. Yarışmacılığı etkileyen etmenler, özendiriciler. Daha iyisini yapma için verilen özendirici miktarı arttığında yarışmacı eğilimlerin biraz değiştiği görülmektedir. Yapılan çalışmaların çoğunda denekler yalnızca puan, hayali para ya da belki küçük ödüller kazanmak için oynuyorlardı. İyi çalışarak kötü çalıştıkları durumdakinden daha fazla bir şey kazandıkları yoktu. Arada sırada bir çalışmada çok fazla puan kazanarak fazladan birkaç lira elde edebilirlerdi. Fakat denekleri, aç parantez, yalnızca oldukça varlıklı üniversite öğrencilerine değil, o kadar zengin olmayan lise öğrencilerine ve çalışan kadınları bile, kapa parantez, fazladan bir 15 ya da 20 sent kazanma şansı pek sarmamıştı. Dolayısıyla yarışmaya olan doğal eğilimleri para kazanma isteklerinden daha ağır basmaktaydı. Fakat kazanabilecekleri para miktarı artırıldığında ve deneklerin kazanma olasılıkları birkaç doları bulduğunda para kazanma isteği göreli olarak daha önemlidir. Bu koşullar altında yarışmacılık dürtüsü ve kazançları en üst düzeye çıkarma isteği arasında bir çatışma vardır. Ancak yine de özendiricilerin yarışma üzerindeki etkisi açık olmaktan uzaktır. Gallo 1966 tarafından yapılan bir deney ödül büyüklüğünün bir etkisini ortaya çıkarmıştır. Denekler kamyonlu taşımacılık oyununu oynadılar. Fakat çiftlerden yarısı gerçek para kazanırlarken diğer yarısı yalnızca puan için oynadılar. Kazanç gerçek para olduğunda daha fazla işbirliği yapılıyordu. Gallo ve Shepoch 1971 oynamaları için 10 dolar verilen deneklerle sadece puan için oynayanları karşılaştırdıklarında benzer sonuçlar elde ettiler. Yine gerçek parayla oynayanlar daha fazla işbirliği yaparak daha fazla kazandılar. Ve pazarlık içeren bir çalışma farklı birçok ülkede para ile puanı karşılaştırdı. Kelly ve arkadaşları 1970. Pazarlık konusu para olduğunda deneklerin daha sık anlaşmaya vardıkları ve daha çabuk anlaştıkları görüldü. Ancak başka çalışmalar parasal özendiricilerin rolü konusunda çelişkili bulgular elde etmişlerdir. Gumpert, Deutsch ve Epstein 1969 bir tutuklunun çıkmazı oyununda gerçek para ile düşlemsel parayla olduğundan daha fazla yarışmacılık gözlemişlerdir. Oskamp ve Kleinke 1970 bu sorunla ilgili olarak iki deney yaptılar. Bunların ilkinde her deneme $30 ile $3 arasında değişen bir olası kazançlar dizisi içermekteydi. Fakat toplam kazançlar denemeler arasından seçimler yapma üzerine temellenmişti. Ve yalnızca $1.5 ile $3 arasında değişiyordu. İkinci çalışma ya yalnızca puan ya Amerikan kuruşları yani pennies ya da Amerikan 10 kuruşları yani dimes kazandırıyordu. Toplam kazançlar 0 ile 9 arasında değişiyordu. Dolar olarak. Güçlü olmamakla birlikte kazanılacak miktar azaldıkça işbirliğinin artması yönünde tutarlı bir eğilim görülmüştür. Özendiricileri artırma gerçekte işbirliğine dayalı seçimlerin sayısını azaltmıştır. Son olarak bir başka çalışma paranın kesin miktarının özellikle önemli olmadığına fakat insanların elde ettikleri ödüllerdeki değişikliklere karşı duyarlı olduklarına işaret etmektedir. Freytag, Arnold ve Thibault 1974. Bu sorun üzerindeki başka çalışmalarda da olduğu gibi denekler değişen ödül miktarları içeren bir oyun oynadılar. Para miktarının yarışmacılık düzeyini etkilemediği görüldü. Ancak başka koşullarda oyunun gidişi sırasında ödülün büyüklüğü gittikçe büyüyerek ya da küçülerek değiştirildi. Bir artışın çok küçük bir etki yaptığı fakat ödülü küçültmenin ise işbirliğini azalttığı gözlendi. Öyle görülüyor ki her oyuncuda iki güdü vardır. Para kazanmak ve öteki oyuncuyu yenmek. Ödüller ansızın küçüldüğünde para kazanma güdüsü önemini yitirmekte ve denekler yenge üzerinde yoğunlaşmaktadırlar. Bu araştırmalar özendiricilerin bu oyunlardaki işbirliği düzeyi üzerinde yalın bir etkiye sahip olmadığını göstermektedir. Bazen işbirliğini artırır, bazen azaltır görünmekte ve bazen de çok küçük bir etki yapmaktadırlar. Bu açık tutarsızlığın çözümü şöyle olabilir. Kazanılabileceklerin değeri arttıkça insanlar için bunları kazanmak daha önemli hale gelmektedir. Fakat bu durum onların daha fazla işbirliği yapmalarını sağlamaz. Yarışmacı seçeneği seçme ve büyük bir ödül kazanma arzusu hem puanlar söz konusu iken ve hem de para kazanma şansı bulunduğunda vardır. Özendiricileri artırma yalnızca bazı deneklerin hiç değilse biraz para kazanma üzerinde yoğunlaşmalarına neden olabilir. Fakat diğer deneklerin rekabet ederek kazançlarını en üst düzeye çıkarmalarına da neden olabilir. Knox ve Douglas 1971 bu açıklamayı destekleyen sonuçlar elde ettiler. Amerikan kuruluşları için oynayanlarla dolar için oynayan denekleri karşılaştıran bu araştırmacılar iki koşulda gözlenen işbirliği düzeylerinin hemen hemen aynı olduğunu gördüler. Fakat dolarlar söz konusu olduğunda 3 kez daha fazla değişkenlik vardı. Bazı denekler büyük ölçüde işbirliği yaptılar. Bazıları ise hemen hiç yapmadılar. Bu durum daha büyük özendiricilerin bazı deneklerin daha yarışmacı oynamalarına, diğerlerinin ise daha fazla işbirliği yapmalarına neden olduğunu göstermektedir. Kazanmaya daha fazla önem veriyorsanız daha tutarlı ve daha aşırı bir strateji seçersiniz. Fakat daha fazla işbirliği yapacağınıza ilişkin hiçbir kanıt yoktur. Kazanılabileceklerin oldukça büyük olması durumunda bile deneklerin çok sayıda yarışmacı tepkide bulunduklarını belirtmekte yarar vardır. Açıkça insanlarda yarışmacı iş tepkiler toplam kazançları bakımından kendi zararlarına olmasına karşın yarışmalarına neden olacak kadar güçlüdür. Toplumsal hızlandırmayı tartışırken belirttiğimiz gibi herhangi bir biçimde yarışma için gerçekçi bir nedenin bulunmadığı durumlarda bile bir başka kişinin varlığı yarışmacı duygulara yol açar görünmektedir. Tartıştığımız bulgular bunu pekiştirmektedir. Hepsine birlikte bakıldığında hiç değilse bizim toplumumuzda yani ABD çoğu kişiler arası durumda güçlü ve egemen etmenlerden birinin yarışmacı duyguların uyanması olduğunu işaret eder görünmektedir. Bu ne insanların her zaman yarıştıkları ve ne de bütün durumlarda yarışmacı duygulara sahip oldukları anlamına gelir. Fakat durumun işbirliği lehine yapılandırılmış olduğu zamanlarda bile birçok kişiler arası ilişkide yarışmanın güçlü bir bileşen olduğuna işaret eder. Öte yandan bu araştırmaların bulgularını yorumlarken dikkatli olmak gereği vardır. Unutmamak gerekir ki denekler psikolojik deneylere katıldıklarını ve oyun oynadıklarını biliyorlardı. Dahası kazanılabileceklerin en yüksek olduğu oyunlarda bile miktarlar üniversite öğrencileri için oldukça küçük miktarlardır. $9 kazanabilmenin güzel bir şey olduğu açıktır. Fakat yine de çoğu insanın standartlarına göre bu çok büyük bir para değildir. Dolayısıyla özendiricilere ilişkin bu sonuçları büyük miktarlarda para ya da başka ödüller içeren durumlara genellerken dikkatli olmak gereği vardır. İnsanların eğer para için oynamak yerine şiddetli elektrik şoklarından kaçınabilmek için oynasalardı yine de yarışmaya devam edip etmeyeceklerini haklı olarak sorabiliriz. Bu koşullar altında çoğu insan hala öteki oyuncuyu yenmek üzerinde mi yoğunlaşacaktır yoksa kendisi en az sayıda şok alabilmek için olası her şeyi yapacak mıdır? Bunu bilmiyoruz. Şimdilik anlattığımız çalışmaların koşulları altında birçok insanın olabildiğince çok kazanmaktan daha çok öteki oyuncudan daha iyi oynamakla ilgilendiğini biliyoruz. Güdülenme. Kanıtlar çoğu insanın hiç değilse kısmen tutuklunun çıkmaz oyununu yarışmacı bir durum olarak gördüklerine işaret etmektedir. Ancak bu yarışmacı duygu bir dereceye kadar oyunun amacına ilişkin olarak deneklere söylenenler tarafından etkileniyor olabilir. Bu durumda uyarılan özel güdü işbirliği derecesinin belirlenmesinde yardımcı olur. Diyoş 1960 tarafından yapılan bir çalışmada deneklere 3 farklı yönergeden biri verilmiştir. İşbirliği yönergeleri öteki oyuncunun iyiliği ile ilgilenmeyi vurgulamıştır. Yarışmacı yönergeler öteki oyuncudan daha fazla kazanması yönünde deneyi uyarmıştır. Ve bireysel yönergeler tek amacın olabildiğince çok kazanmak olduğunu ve öteki oyuncunun kazancına bakılmaması gerektiğini belirtmiştir. Farklı yönergelerin işbirliği derecesi üzerinde büyük ölçüde etkili oldukları görülmüştür. Sonuçlar çizelge 14.2'nin sağ sütununda verilmiştir. İşbirliği yapmaları istenen deneklerin tercihlerinin %90'ında böyle davrandıkları gözlenmiştir. Bireysel yönergeler ise tersine yaklaşık %50, yarışmacı yönergelerde yaklaşık %21 işbirliği ile sonuçlanmıştır. Açıkça görülüyor ki oyunu yarışmacı olarak algılama eğilimi uygun yönergelerle büyük ölçüde değiştirilebilmektedir. Denekleri yarışma ya da işbirliği yönergesi vermenin tartışmakta olduğumuz türden oyunlar dışındaki durumlarda da onların davranışlarını etkilediğine dikkat edilmelidir. Birçok çalışmada problemler üzerinde çalışan gruplardan ya bireysel çabalarını en üst düzeye çıkarmaları ya da bir bütün olarak grubun edimini en üst düzeye yükseltmeleri istenmiştir. Yarışmaları gerektiği söylendiğinde grup üyeleri arasında daha az iletişim görülmüştür. Birbirleri üzerindeki etkileri daha az olmuş ve birbirlerini daha az kabul etmişlerdir. İşbirliği yapmaları istendiğinde ise birbirlerine daha fazla güvenmişler ve bir bütün olarak grubun verimi artmıştır. Böylece hepsinde değilse bile birçok toplumsal etkileşim çeşidinde işbirliğine dayalı bir amacın bulunması durumun yarışmacı olarak görülmesinden daha fazla işbirliğine yol açmaktadır. Çizelge 14.2. İletişim ve güdülenmenin işbirliği üzerindeki etkisi. Güdüleme yönergeleri 1. İşbirliği. İletişim yok 89.1. İletişim var 96.9. Ortalama 93. Güdüleme yönergeleri 2. Bireysel. İletişim yok 35. İletişim var 70.6. Ortalama 52.8. Güdüleme yönergeleri 3. Yarışmacı. İletişim yok 12.5. İletişim var 29.2. Ortalama 20.9. İletişim yok, iletişim var ve ortalama işbirliğini seçme yüzdesidir. Kaynak Doğuş'tan 1960 uyarlanmıştır. Tehditler. Bazı toplumsal durumlarda orada bulunan insanların birbirleri üzerinde özel bir güçleri ya da etkileri yoktur. Eğer pazarlık ediyor ya da bir başka toplumsal oyun oynuyorlarsa birbirlerinin eşitleri olarak yarışır ya da işbirliği yaparlar ve kullanabilecekleri ek bir silahları ya da güçleri yoktur. Bir araba satın alırken olası en düşük fiyatı vermeye çalışırsınız. Bir pazarlamacı da malını olası en yüksek değere satmak ister. İşin özü budur. Eğer fiyatta anlaşamazsanız araba galeride kalır. Şimdi de yerel bir gazetede çalıştığınızı ve arabayı size iyi bir fiyata satmazsa galeri sahibini hakkında hiç de iyi olmayacak bir yazı yazmakla tehdit ettiğinizi düşünelim. Tehdit size büyük bir avantaj sağlayabilir. Ya da petrol üzerine uluslararası pazarlıkları ele alalım. ABD ve Suudi Arabistan bir fiyat üzerinde anlaşmaya çalışmaktadırlar. Her birinin pazarlıkta belirli üstünlükleri vardır. Şimdi Amerikalıların eğer Araplar mantıklı bir fiyata razı olmazlarsa ülkelerinin işgal edileceğini söylediklerini varsayalım. Bu tek taraflı tehdidin daha sonraki pazarlıklarda önemli bir rol oynayacağı açıktır. Bunu bilen Suudi Arabistanlılar eğer anlaşma olmazsa petrol kuyularının havaya uçurulacağı ve hiç kimsenin hiçbir şey alamayacağı karşılığını verirler. Bu durum pek o kadar da hayali bir durum değildir. Buna çok benzeyen bir durum OPEC petrol tekeli kurulduktan sonraki ilk günlerde yaşanmıştır. Tehditlerin işbirliği üzerindeki etkisi nedir? Kamyon ve yük taşıma oyununun değişik biçimlerinde oyunculardan birini ya da her ikisine de tek şeritli yola konulabilecek bir engelle diğerini tehdit olanağı sağlanmıştır. Ya da her ikisine de bu olanak verilmemiştir. Yalnızca bir oyuncunun kullanabileceği bir engele sahip olduğu koşula tek taraflı tehdit, oyuncuların ikisinin de birer engele sahip oldukları koşula iki taraflı tehdit koşulu adı verilmiştir. Engellerin hiçbir biçimde işbirliğini engellemediğine dikkat ediniz. Oyuncular onları kullanmak zorunda değillerdi. Yolu sırasıyla kullanabilir ve engelleri unutabilirlerdi. Engellerin varlığı oyuncular arasındaki işbirliğinin düzeyi üzerinde oldukça büyük bir farklılığa neden olmuştur. Her ikisi de kullanabilecekleri bir engelden yoksunken işbirliği en yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. Yalnızca biri bir engele sahip olduğunda işbirliği düşük bir düzeyde gerçekleşmiş ve engele sahip olan genelde daha başarılı olmuştur. Tipik bir denemede iki kamyon yolun ortasında karşılaşmıştır. Merak konusu olan önce hangisinin geri gideceğidir. Eğer engele sahip olan geri gitmişse engeli yola koyarak ötekinin doğrudan yani kestirme yoldan yararlanmasına engel olabilirdi. Bu durumda ikisi de kaybediyorlardı fakat engele sahip olmayan belki daha fazla kaybediyordu. Öte yandan eğer diğeri geri gitmişse yolda engel yoktu ve ilk kamyon yoluna devam ederek pek çok puan kazanabilirdi. Böylece işbirliğine dayalı olarak yapılan birkaç tercih engele sahip olanın lehine işlemek eğilimindeydi ve dolayısıyla o daha iyi bir puan elde ediyordu. Son olarak her iki tarafın elinde de engel varken işbirliği en düşük düzeyde gerçekleşmekteydi. En çok karşılaşılan sonuç her iki tarafında engellerini yola koyarak birbirlerini engellemeleri ve hemen uzun ya da dolambaçlı yola dönmeleriydi.